Ayrım 4, Akrep, Eşber, Yağmur, Dereli, Sayfa 44. İkinci bölüm, 6. sahne, Sinop Kalesi, 10 Haziran 1982. Neşe ve sevince dair. Birinci mahkum, üzüntü ve yorgunluktan bitap halde yatağında uzanmakta, uyku ile uyanıklık arasında gidip gelmektedir. Vakit öğle sonrasının geç saatleridir. Demir kapı bildik gürültüsüyle açılır. Günlük düzen içinde yer almayan bir açılmadır bu. Birinci mahkum endişe ve heyecanla yerinden fırlar. Gelir kapıya yaslanır, sesleri dinlemeye başlar. Önde ikinci mahkum, arkasında gardiyan sahneye girerler. İkinci mahkum sevinçlidir. Heyecanla birinci mahkumun hücresine doğru koşar. Gardiyan ise ikinci mahkumun hücresinin açık kapısı önünde durur ve ona işaretle geri dönmesini ve hücresine girmesini ihtar eder. Bu arada ikinci mahkum boş hücrelerin önünden hızla geçip birinci mahkumun hücresi önüne gelmiştir bile. İki kolunu onun hücre kapısının parmaklıkları arasından sokarak onu kollarından yakalar ve heyecanla sarsar. Bu arada gardiyana göstermeksizin getirdiği yarım bir simiti sevgiyle birinci mahkumun eline tutuşturur. Sevinçle bağırır. İkinci mahkum: "Hocam biliyor musun, beni mahkemeye götürdüler bu sabah." Birinci mahkum sevinçle: "Demek mahkemeye gitti, sonra ne oldu?" O da sevinçten ne diyeceğini bilememektir. "Durma, anlatsana." İkinci mahkum: "Bu gece sabaha karşı gün ışıdığında uyumuşum. Bu günü de kurtardım diye sevindiydim. Bir de baktım bir gürültü kapımı açıyorlar. İşaretle yürü dediler." Bu arada gardiyan ikinci mahkumun yanına kadar gelmiştir. Kolundan tutup geriye doğru çeker, hücresine götürmek istemektedir. İkinci mahkum ona döner. İkinci mahkum: "Dur ya, ne çekiştiriyorsun? Ayaküstü iki laf edelim. Bugün hava saatini yedik zaten." Gardiyan kolundan tutup çekiştirmeye devam eder. Bu arada bir sonraki boş hücrenin önüne gelmişlerdir. İkinci mahkum oradan geriye doğru bağırır. İkinci mahkum: "Neyse, içeriden konuşuruz." Gardiyanla birlikte kendi hücre kapısı önüne gelirler. İkinci mahkum hücresine girer. Gardiyan hücre kapısını kilitledikten sonra sahneden çıkar. İkinci mahkum heyecanla sözlerini sürdürür. İkinci mahkum: "Hocam bak, dinle şimdi. Allah seni inandırsın. Hadi yürü bakalım." dediklerinde ilk aklıma gelen dedim, "Bunlar yine bir tezgahın peşindeler. Kapı altına gittiğimde işi anladım. Baktım jandarmalar hazır. Mahkemecileri götürüyorlar." İçimden "Allah'ım sana çok şükür. Bu günleri de gösterdin bana" diye dua ettim. Neyse, kelepçeyi vurup cezaevi arabasına bindirdiler bizi. Cezaevi arabasında jandarmaya döndüm. "Tertip" dedim, "şu camdan bir bakayım." Doğruldum, üst camdan baktım. "Hocam, hayatı gördüm orada. İnsanlar cıvıl cıvıl oraya buraya gidip geliyorlar." Sonra döndüm, kafamı kaldırdım, gökyüzüne baktım. Deniz gibi bir gökyüzü. Sanki cezaevinin üstündeki gökyüzü aynı gökyüzü değil. Bu ona hiç benzemiyor. Bu başka bir şey. Ben yıllar önce bu cezaevine getirildiğimde geceydi. Bir karanlığın içinden geçtik, geldik, girdik bir başka karanlığa." Birinci mahkum onun sözünü keserek: "Anladım, anladım. Sen şu mahkemeden söz etsene, ne oldu?" İkinci mahkum coşkuyla sürdürür: "Çok iyi şeyler oldu. Dur bakalım, onu da anlatacağım. Önce şu lafımı bir bitireyim. Ha, insanların yüzlerine baktım, hepsi gülüyordu. Düşündüm ki dışarıda hiç mi hiç kederli insan yok. Sanki hepsi kederlerini bize devretmişler, sevinç de onlara kalmış. Burada güneş bizi dışarısı gibi ısıtmıyor. Adliyenin mahkum yerinde bir çay içtim. Geleni geçeni seyrettim. Konuşuyorlar, gülüşüyorlar. Kimse kimseye şurada dur, burada dur demiyor." Birinci mahkum sabırsız: "Hakim nasıldı? Nasıl davrandı sana karşı?" İkinci mahkum: "Hakim çok baba adamdı. Onu sana birazdan anlatacağım. Dur hele, öyle acele etme hemen." Birinci mahkum: "Ama ben mahkemeyi merak ediyorum." İkinci mahkum: "Merak edecek bir şey yok dedim ya. Duruşmadan sonra el kaldırdım, hakimle konuştum. İyi şeyler söyledi bana." Birinci mahkum: "Tamam, dinliyorum seni, devam et." İkinci mahkum dinmeyen coşkusuyla devam eder: "Hocam sana bir soru. Hayat gerçekten bu kadar güzel mi? Ona asılmaya değecek kadar. Yoksa biz hayatı yaşayamadığımız için mi o bize böyle güzel geliyor?" Birinci mahkum büyük bir keyifle diğerini dinlemektedir. sigarasından keyifli nefesler çekmektedir. Zaten diğerinin de cevap beklediği yoktur. Yine coşkuyla konuşmasını sürdürür. İkinci mahkum. Ben böyle bilmezdim bu işi. İşte öylesine yaşar giderdim. Ölüm gelip çatınca hayat değere bindi birden. Neyse bundan da yırttık. Kapıya yaslanıp çıkış boşluğuna doğru seslenir. Hey çaycı, neredesin? Getir bir kere de bizim keyfimiz olduğunda çay içelim. Sonra birinci mahkumun hücresine doğru döner. Ha hocam, bir de ne oldu biliyor musun? Cezaevine girdiğimde Nizamiye'de müdürle karşılaştık. Hemen geçtim, önünü çevirdim. Tezgahım boşa çıktı dedim. Müdür bey dedim, hakim bana bu idam işi olmaz dedi. Adi tezgahını anladığımı yüzüne vurunca pis pis sırıttı. Sen şimdi yine hücreye dön. Ya bu gece ya yarın gece veririm seni koğuşuna dedi. Biraz duralar ve hüzünlenir. Vallahi hocam, Allah'ın bildiğini senden ne saklayayım. Buraya doğru yürürken içimi bir hüzün bastı, seni düşündüm. Ne yalan söyleyeyim. Öyle dedim diye kendimden utandım. Seni burada böyle yalnız bir başına bırakıp insanların içine kaçtığımı düşündüm. Hocam yanlış anlama, bu iş benim için artık bir gurur meselesi. Şimdi gelip haydi yürü koğuşa deseler de bir 5-10 gün sallarım o işi. Bu adamlara söyleriz, ben senin yanındaki hücreye geçerim, her gün bir gazete alırız, oradan sana okurum. Senin de dünyadan haberin olur. Hiç olmazsa birkaç günde şu senin birikmiş mektupları okuruz. Sen de yıllardır merak ettiğin şeyleri öğrenirsin. Belki de o mektuplarda senin için de benimki gibi sevindirici, hayırlı şeyler vardır. Ne biliyorsun, belki senin mahkemede bitmiştir. Az bir ceza almışsındır, belki de son aylarını yatıyorsun burada. Daha ne kadar daha yatacağını bilmeden. Belki karından çocuğundan iyi haberler vardır mektuplarda. Allah büyüktür, gün doğmadan neler doğar. Hele bir yarın olsun bakalım. Birinci mahkum. Ama ben yine de senin şu mahkemeyi merak ediyorum. Bir anlatsana şunu. İkinci mahkum hiç eksilmeyen sevinç ve neşesiyle. Tamam hocam, hemen anlatmaya başlıyorum. Yalnız son bir kere şu söyleyeceğimi de dinle. Elini kapı parmaklıkları arasından çıkararak boş bir spor toto kağıdını sanki birinci mahkum görebilecekmiş gibi onun hücresine doğru sallar ve heyecanla konuşur. Hocam, mahkemeden çıktığımda askere dedim ki tertip, şuradan bana bir toto kağıdı al. Bu hafta bir şansımı deneyeyim. Belli olmaz, bir de bakarsın çıkar. Çoluğa çocuğa 3-5 kuruş gönderirim. Kendime de iyi bir avukat tutarım. Ondan sonra mahpus yatılmaz değil, yatılır. Çocuk da sağ olsun çaktırmadan gitti, aldı geldi. Yarın havada doldururuz ha hocam. Yedinci sahne. Sinop Adliyesi, 10 Haziran 1982, Hakime ve Umud'a dair. Sinop Adliyesi'nde duruşma salonu, kürsüsünde oturan bir yargıç ile onun solunda, önündeki masanın üstündeki daktilosuyla bayan katip görünmektedir. Yargıcın önündeki tabelada Naip Hakim Abdülkadir Yüksel, Sicilno 15190 yazısı okunmaktadır. Katibin önündeki tabelada da adı yazılıdır. Sabriye Kırbıyık. İkinci mahkum duruşma salonundaki sanık yerinde elleri bağsız olarak oturmaktadır. Yargıç bir süre önündeki dosyayı inceledikten sonra başını kaldırır ve ikinci mahkuma eliyle ayağa kalkmasını işaret eder. Sonra katibe döner. Yargıç, yaz kızım. Katip yazmaya başlar. Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sayılı talimatının icrası için tam yetkili naip hakim tayin edildiğinden evrak tetkik edildi. Belli gün, yer ve saatte duruşmaya mahsus salonda celse açıldı. Sanık getirildi. Bağsız olarak yerine alındı. Açık yargılamaya başlandı. Sonra ikinci mahkûme döner. Adın? İkinci mahkûm. Sahabettin. Yargıç, soyadın? İkinci mahkûm. Ovalı. Yargıç, babanın adı? İkinci mahkum, Hüseyin. Yargıç, ananın adı? İkinci mahkum, Hanife. Yargıç, doğum tarihin? İkinci mahkum, 1956. Yargıç, nüfusa kayıtlı olduğun ve oturduğun yer? İkinci mahkum, Balıkesir, Merkez Yakı Köyü, halen Sinop Cezaevinde cinayet suçundan idam cezasına hükümlü. Yargıç, evli misin? Okuman yazman var mı? İkinci mahkum, evliyim, iki çocuğum var, okur yazarım. Yargıç, ne iş yaparsın? İkinci mahkum, hayvancılıkla uğraşırım. Yargıç, döner katibe yazdırmaya devam eder. Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı okundu ve talimata ekli Balıkesir Sorgu Hakimliği'nin son tahkikat kararı okundu. Sanıktan savunması soruldu. İkinci mahkûme döner. Söyle bakalım, ne diyorsun? İkinci mahkûm. Ben 1976 senesinde cezaevine düştüm. O günden bugüne cezaevindeyim. Cezaevine düşmeden önce suç ortaklarımla beraber bu olayı işledik. Ben ve suç ortaklarım 4 kişiydik. Ben bunlardan sadece Naci Şahin'in adını biliyorum. Diğerleri ölen Mustafa Gevrek ile aynı köyden idiler. Onların isimlerini bilmiyorum. Yani bu olay idam cezası almama sebep olan olaydır. Yalnız o zaman Mustafa Gevrek'in öldürülmesi olayı faili meçhule gitti. Bunu Naci Şahin söylemiş. Diğer suç ortaklarımın adını da o biliyor. Benim de karıştığım Mustafa Gevrek'in öldürülmesi olayı o zaman faili meçhule gittiğinden idam aldığım olay benim üstüme kaldı. Naci Şahin bu işi açığa vurduğu için hakkımızda dava açıldı. Ben bu olay sebebiyle vicdan azabı çekmekteyim. Bu olay hakkında bütün bildiklerimi ve delillerimi davanın görülmekte olduğu Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde söyleyeceğim. Burada kendimi müdafaa edecek durumda değilim. Cezaevine düşmeden önce de bu olayı söyleyecektim. Ancak suç ortaklarım beni devamlı tehdit ediyorlardı. Şimdi ise durumu açıklıyorum. Tafsilatlı ifademi ise duruşmanın görülmekte olduğu mahkeme huzurunda vereceğim. Yargıç, sanıktan bir kez daha soruldu. İkinci mahkum, ben o mahkemede bulunmak istiyorum. Oraya götürülmeyi talep ediyorum. Yargıç, gereği düşünüldü. Talimat ikmal edildiğinden, talimatın heyete arzına ve görüldüğü için Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine karar verildi. Yargıç ikinci mahkumun gönderilmesi için işaret eder. Ancak ikinci mahkum el kaldırır, söz ister. Yargıç, ne var, bir şey mi söylemek istiyorsun? İkinci mahkum, evet, benim idamımın meclise tasdik edildiği söyleniyor. Bu dava da devam ediyor. Hakim bey, olay aynı olaydır. İdam aldığım olayda öldü Mustafa Gevrek. Biz 4 kişiydik. Bu öldürme olayı o zaman ortaya çıksaydı durum değişirdi diyorlar bu işten anlayanlar. O zaman suç ortaklarımı ele vermedim. Şimdi Naci Şahin konuşmuş. Ne olur bu iş? Bu davanın bana bir faydası olur mu? Yargıç, demek ortada ciddi bir durum var ki senin ve suç ortakların hakkında TCK'nın 448. maddesi uyarınca dava açılmış ve hepiniz için tutuklama kararı çıkarılmış. Bu davadan sen de tutuklusun. İdam işi bu davanın neticesini bekler. Bu dava neticesinde olayda senin dışında başkalarının da olduğu anlaşılırsa, bu davadan da öyle anlaşılıyor, zaten mahkeme de sürüyor, o zaman yeni bir dava açacaksın. İkinci mahkum, o dava ne davasıdır hakim bey? Yargıç, günü gelince onu bir bilene sorarsın, bir avukata danışırsın. Sana idam cezası veren mahkemede açacaksın o davayı da. Ona iade-i muhakeme davası derler. İkinci mahkum, yani beni şimdi asabilirler mi hakim bey? Yargıç, yok öyle şey olmaz. O davayla bağlantılı davan sürüyor. Bu memlekette adalet var, hukuk var. Seni asamazlar, haydi git yat, Allah kurtarsın. Yargıç ikinci mahkumu götürmeleri için kapıyı işaret eder. 4. ayrımın sonu, sayfa 52.